Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Değerli dinleyicilerimiz, bugün yine güncel konularla karşınızda olacağız. Bu konulardan ilki yaklaşan milletvekilliği seçimleri ve milletvekili aday adaylığı konusunu konuşacağız. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte adaylar ortaya çıkmaya başladı. Hatta 10 Şubat günü adaylık için son başvuru tarihiydi ve aday adayları belirlenmiş oldu. Bu konu çerçevesinde konuşacağımız meseleler şunlar. Özellikle bürokrasiden istifa edenlerin sayısı bu seçimle birlikte rekora ulaştı. Yaklaşık 700 kişinin AK Parti'den milletvekili adayı olmak için istifa ettiğine dair istatistiksel bilgiler paylaşıldı.
700 bürokrat mı?
700 bürokrat hocam paylaşıldı. Tabii bununla beraber bazı üst düzey bürokratların, kamuoyu tarafından isimleri sıkça duyulan bürokratların da istifası duyuldu. İşte MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın istifası. Yine yani Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay'ın istifası, bazı rektörlerin istifası, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban gibi, işte Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürünün istifası, Recep Kaymakçı'nın istifası gibi, yani bazı müsteşarların istifası, müsteşar yardımcılarının istifası daha çok konuşuldu. Hocam tabii bütün bunlar etrafında şu konuşuluyor, belki Hakan Fidan'ı özel olarak konuşacağız ama İşte Hakan Fidan gibi Bülent Arınç'ın tarifiyle Süpermen olan bir adam niye böyle bir görevi bırakır da işte 550 kişiden biri olmak ister? Ya da Türkiye'de milletvekilliği niye bu kadar revaçta? Gerçekten milletvekilliği bir üst hizmet alanı mı? İnsanlar vatana, millete hizmet etmek için mi bu kuyruğa giriyorlar? Yoksa kendi şahsi menfaatleri mi var ki daha çok yorumlar da bu şahsi menfaatlerin ağır bastığı yönünde. Bu konuda ne demek istersiniz? Evet. Bürokratların bu kadar özellikle de AK Parti'den milletvekili adayı olmak için istifalarını nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
Ya bu gerçekten de bir fenomen, yani üzerinde durulması gereken bir şey. Çok boyutu olan bir mesele. Bir defa siyaset kamu hizmetidir, toplumsal hizmettir. İnsanlar şahsi menfaatleri için değil, hakikaten topluma hizmet etmek için, millete hizmet etmek için böyle bir çabaya, böyle bir mücadeleye girişmeli. İnsan varlığı tabii melek değil, menfaatlerden bütünüyle arınık olan bir varlık olarak düşünmüyoruz. Ama sonuçta devlete hizmet etmek, kamuya hizmet etmek birinci derecede kamu hizmeti sayılır. İnsan bunun için o meclise gitmesi gerekir insanın. Doğru olan, ideal olan budur. Hatta bizim siyasal kültürümüzde işte müsadere sistemi getirilmiştir. Devlete hizmet etme sürecinde menfaatler sağladığınız zaman devlet ona el koymuştur ve şu mesajı vermiştir: buradaki hizmetin senin kişisel hayatın için, çevrene imkanlar dağıtman için değil, bu millete, bu topluma, bu coğrafyaya hizmet etmen içindir. Şimdi bizim günümüzde de mal varlığı bildirimleri var ama bunların bir karşılığı yok. Ve günümüzde devlet hala büyük bir zenginlik, ihaleleri dağıtan, sermayeyi büyük ölçüde elinde tutan, kadroları elinde tutan bir alan. Dolayısıyla bu ihalelerden, bu sermayeden, bu kadrolardan yararlanmak isteyen insanlar devlete olabildiğince yakın olmak, üst düzeyde kadro elde etmek peşinde koşuyor. Siyaset bu açıdan en etkili olan yollardan birisi haline geliyor. O nedenle insanlar vekil olmak istiyor, bakan olmak istiyor. Vekil olduğun zaman bu kadroları kullanma, yönlendirme, belirleme etkinliğin oluyor. Sadece bu değil, birçok alanda, yani ben kendim şahit oldum. Yani rektör yardımcısı bir arkadaşın yanına gittim. Vekilin birisi işte arıyor, İstanbul'da bir yurda öğrenci için aracılık yapıyor. Kendim evet. Yine oğlumun işte liseye geçişi için gittiğimde bir vekilin başka bir çocuğun geçişi için oraya geldiğini gördüm. Yani vekillik hakikaten vekillik yapmaktan, memleketin meseleleriyle üst düzeyde uğraşmaktan, yasamayla ilgilenmekten öte başka bir sürü menfaatleri denetleme, yönlendirme, takip etme, paylaşma alanlarıyla ciddi anlamda yakınlaşmış. İnsanlar da bunu görüyor, bunu hissediyor ve dolayısıyla evet. Burada yer almak için yani birbiriyle rekabet ediyor.
O genel olarak sağlanan menfaatlere baktığımız zaman bir dokunulmazlık zırhı var.
Şimdi o önemli. Onun üzerinde
mesela,
durmamız
hocam,
gerekiyor.
Hocam milletvekili eş ve çocukları Türkiye Büyük Millet Meclisi ile anlaşması olan tüm özel sağlık kuruluşlarından estetik müdahaleler hariç bila bedel yararlanıyormuş ve bu hizmet ömür boyu sürüyormuş. İşte çok ciddi bir maaş, 15-20 bin lirayı bulan bir maaş var. Ve bir statü de kazanıyor milletvekilleri. Mesela il protokolünde yer alıyorlar. Tabii bakan olma, onun dışında grup yönetimine, meclis ve veya grup yönetimine girilince de işte kırmızı plaka da tahsis ediliyor. Aslında yani o şahsi olarak da bir insanı cezbedecek başka unsurlar da taşıyor hocam bu manada.
Evet. Şimdi burada da yani devletin kendi birçok hastaneleri var. Öncelik taşıyabilir bu hastanelerde. Ama bu hastaneler, bu imkanlar varken devlette çalışan insanlar bunlardan yararlanmıyor. Özel bir takım hastaneler, kurumlar oluşturuyorlar. Kendi çocuklarını ve ömür boyu. Yani bir vekil 4 yıl çalışıyor. Veya beş yıl.
Hocam 2 yıl fakat, görev yaptıktan sonra o kıyak emeklilik denilen emekliliği hak ediyorlar.
Yani mesela. Bunlar ciddi problemler. Bunları çözmek gerekiyor. Bir insan 4 yıl veya 5 yıl vekillik yapıyorsa bittikten sonra normal hayatı neyse bunu sürdürmeli.
Bunu sürdürmeli.
Bu gerçekten saltanatçılığın demokrasi içinde farklı bir biçime evrilerek devam etmesidir. Yani eskiden bir tane padişahımız vardı. Bugün 500 padişahımız oluyor. Bu doğru değil yani. Bu ne hak ölçüsünde doğru ne başka bir ölçüde doğru. Ben de yapsam öbürü de yapsa yanlıştır yani. Dolayısıyla bunları düzeltmedikçe insanlar buraya hücum etmeye devam edecekler. Buraya gelmek için birbirini ne gerekiyorsa ezecekler. Birbiri hakkında gerektiğinde iftiralar, rekabetler ve bir sürü başka şeyler görüyoruz, duyuyoruz. Bunları yapacaklar. Ve işte 700 kişi bir bürokrattan bahsediyoruz. Yani devletin üst düzey bürokrasisinden 700 kişi. Bu insanlar bile buraya hücum ediyor. Dediğimiz nedenlerden dolayı. Yani hayat boyu vekillik, hayat boyu bakanlık, hayat boyu VIP, hayat boyu sağlık imkanı, hayat boyu nedir bu yani? Bu hakikaten devlet yeryüzünde yürüyen tanrı diyor Hegel. Bunu mu yani ortaya koyuyor burada? Yani böyle milletin zenginliklerini bu kadar rahat dağıtılıyor. Bununla yüzleşmemiz gerekiyor.
Evet.
Dokunulmazlık meselesi önemli bir mesele. Türkiye'de herkese dokunulmazlık olmalı. Yani sadece vekillere değil, rahmetli Bahri Zengin vardı. Eski işte Refah Partisi'nden, Fazilet Partisi'nden, Milli Görüş'ten büyük emeği olan büyük bir insandı.
Evet.
Allah rahmet etsin.
Amin.
O hukukçuydu ve söylerdi, dokunulmazlık herkes için olmalı. Doğru bir şey hakikaten. Sadece vekiller için değil, vekiller için siyasi meselelerde sonuna kadar görüş belirtme dokunulmazlığı. Eyvallah. Ama zaten bugün Türkiye'de siyasi konuda konuşmadığımız bir şey de kalmadı. Herkes Kürdistan diyor, Kürt diyor, şeriat diyor, komünizm
onun
diyor.
Onun dışında hakaret tamiz şeyler de konuşulabilir.
Her şey Türkiye'de konuşuluyor.
Evet.
Bir 15 sene öncesi gibi değil. Yani
evet.
Türkiye ciddi bir özgürlükler ülkesi haline geldi. Dolayısıyla dokunulmazlık burada, işte adli suçlardan neden dokunulmazlık olsun? Hakaretten neden dokunulmazlık olsun?
Yani yolsuzluktan neden dokunulmazlık olsun?
Rüşvetten, hırsızlıktan neden dokunulmazlık olsun? O zaman insanlar demek ki bir takım yolsuzluklar yapıyorlar, yanlışlıklar yapıyorlar, suç işliyorlar. Bunlardan korunmak için vekil oluyorlar.
Tabii
o zaman.
Hocam,
bu aklımıza
bu
geliyor.
Bu da eleştirilerden yani bir tanesi. Yani idareye dair özellikle de deniyor Akçeli işler bakımından ufkunda yargı gören bürokratlar.
Evet.
Kendilerini hani bir zırha bürümek adına da milletvekili olmak istiyorlar.
Evet.
Yani bürokraside bazen rüşvet çarkına girmiş, yolsuzluk çarkına girmişler için de bir sığınma yeri de olabiliyor meclis bazen. Tabii bunlara ne kadar dikkat ediliyor hocam? Partiler bu milletvekillerini belirlerken, milletvekili adaylarını belirlerken ne kadar dikkat ediyor? Bir takım işte kamuoyu yoklamaları yapılıyor. Merkezlerin belirlediği milletvekili sayıları var. Evet. Çok da bilmiyoruz hocam aslında. Ben bu ya seçimde bu... şuna dikkat edeceğim hocam. İstanbul'da. Mesela İstanbul'da 3 bölgeden bahsediliyor. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge gibi. Biz bilmiyoruz kime oy verdiğimizi. Yani biz hep partiye veriyoruz da aslında bizi temsil eden ama milletvekilleri var. Ya, tanışmıyoruz.
Yani buna bakacağız.
Yani bunların mesela ofisi var mıdır? Ben şahsen bilmiyorum yani oy verdiğim bölgede. Gidip biriyle nasıl tanışırım?
Evet.
Bir derdim olsa yani mahallenin derdini, yaşadığım ilçenin derdini nasıl anlatırım bu insanlara? Bilmiyorum ya yani.
Şimdi garip, ben kendi bölgemde daha önce Başakşehir'deydim. Bir arkadaş da oradan tanıdığımız bir vekil vardı. Bir tane işim düştü tanıdığım halde. Telefonla aradım ve ulaşamadım mesela. Böyle garip bir şey bir de. Fakat ben şahsen şöyle düşünüyorum. Bulunduğum bölgede 3 milletvekili, bir tane hadi neyse.
Evet.
3 milletvekili de AK Parti'nin ideolojisiyle, geleneğiyle uyuşmazsa ciddi ciddi düşüneceğim yani. AK Parti'nin geleneğiyle, fikriyatıyla, mücadele süreciyle bütünleşen insanların olmasını istiyorum şahsen.
Kesinlikle öyle. Ben de bu seçimlerde ilk defa milletvekillerine bakacağım hocam.
Evet. Bu iyi bir gelişme.
Evet.
Şimdi bir de şu var tabii, yani Türkiye demokrasi ilerledikçe insanlar, herkes vekil olabilme imkanına inanmaya başlıyor ve dolayısıyla herkes bu yarışma içinde yer almaya başlıyor. Bu da işin olumlu bir yanı yani bunu da
yani
görmemiz gerekiyor.
Bir fırsat eşitliği de var.
Bir fırsat eşitliği de var yani, işte herkes bundan yararlanmak istiyor. Yani orada en alt toplumsal düzeyde, en düşük meslek grubundan İnsanlar kalkıp bu yarışa giriyor ve vekil oluyor. O zaman ben de olabilirim diyor. Dolayısıyla bu yarış içinde yer alıyor. Bu da işin olumlu bir yönü. Bir başka boyut da toplumda vekillere çok büyük bir anlam veriliyor. Yani toplumda büyük bir saygınlık olarak algılanıyor. Çünkü toplum birçok işte kadroyla, atamayla, işle, ihaleyle, varoştaysa veya işte evi varsa bir kat yerine üç kat yapacaksa, birçok şey yani düşün. Bütün bunları vekilleri araya koyarak çözüyor toplum. Olumlu, olumsuz. Dolayısıyla vekillerin toplum içinde ciddi bir saygınlığı oluşuyor. Ciddi bir etkinliği oluşuyor. Bunu da insanlar görüyor. Bu saygınlıktan yararlanmak için de buraya hücum ediyor. Düşünün, İstanbul Üniversitesi kocaman bir üniversite. Ben orada yüksek lisans, doktora yaptım. Büyük bir üniversite. Dünyanın ilk üniversitelerinden yani bir üniversite. Bu üniversitede binlerce öğretim üyesi var. Yüz binlere varan öğrencisi var. İki tane kocaman tıp fakültesi var. Burada rektör olmak kolay bir şey değil. Ciddi bir yarış, ciddi bir rekabet, bir vasıf gerekiyor. Bunun bu yarışları geçen birisi, rektör olan bir arkadaşımız, hocamız kalkıyor, istifa ediyor ve vekil olmaya çalışıyor. Bu hakikaten, bunlar düşündürücü. Anadolu'da da aynı şeylerle karşılaşıyoruz.
İşte valilerin yani, istifası valiler, bana onlar en şekilde, çok garip geliyor.
Yani valilik devletin bütün imkanlarıyla yararlanan bir şehirde bir insan. Rektör de aynı
hizmet
şey.
Hizmet açısından da daha etkin bir yer bence.
Yani bir de insanlarda şey yok. Ya ben burada önemli bir vazifeye sahibim. Bununla güzel şeyler yapayım. Mesela bizim İstanbul Üniversitesi'ni bildiğim için söylüyorum, yani aday olan arkadaşa, hocamıza karşı hiçbir şahsi şeyim yok, tanışmıyorum da. Ya hala ciddi bir hantal üniversitesi. Orası daha iyi ihya edilebilirdi, geliştirilebilirdi, sorunları çözülebilirdi. Bunun mücadelesi verilebilirdi. Ama bunlar devam ediyor. Yani Çapatıp'a, Cerrahpaşa'ya bir iki defa hanımım hasta oldu, götürdüm, gördüm yani gözümle. Altyapıda ciddi sorunlar var. Yenilenmemiş. Bunlarla uğraşmak varken, bunları yapmak varken ve sana büyük imkanlar verilmiş.
Ciddi bütçeler verilmiş.
Neden bunlarla ilgilenmiyoruz da kalkıp gidip o mecliste bir kişi olmak istiyoruz? Hakikaten sorgulanması gerekir.
Yani bu burada sorgulanması gereken bir şeydi hocam. Milletvekilliğinin gerçekten fonksiyonu nedir? Hani böyle işte yoruldum, işte torun seveyim, mecliste de parmak kaldırayım. indireyim anlayışı da olabiliyor bazen. Yani meclis daha büyük, daha geniş kapsamlı bir hizmet yeri görülmekten ziyade bir evet. kaçış yeri olarak da görülebiliyor hocam.
Ya maalesef bak biz Kemalizmi yıllarca eleştiriyoruz hala da. Ama Kemalist dönemdeki vekillerin niteliğine bakalım yani. Şehirlilik düzeyi, eğitim düzeyi, adab-ı muaşereti, ne bileyim toplumsal dünyayla kurduğu dil. Bu vasıflara bakalım. Bir de bugünkü vekillerimizin vasıflarına bakalım yani. Hakikaten bazen televizyonda İstanbul'dayım ben yani işte hayatımın çoğu İstanbul'da geçiyor. Ya bir günün birisine bir tane çıktı. İlk defa gördüm İstanbul vekili diyor ki maneviyat bakanı kurmalıyız diyor. Garip garip şeylerden bahsediyor. Kim bu? Ne zaman olmuş? Nasıl olmuş? Ney? Yani toplum temsiliyetinin olması gerekiyor. Toplumu bir yönüyle yani bir açıdan temsil etmesi gerekiyor. Bunları da sorgulamamız gerekiyor. Türkiye'de seçim sisteminin değişmesi lazım. Daha önce bir ara Cumhurbaşkanı da gündeme getirmişti. Yani işte dar bölge seçim sistemi mi olur? İki turlu seçim sistemi mi olur? Buna geçmemiz gerekiyor. Bu olmadıkça Türkiye'de vekillerin seçimini bütün partiler için bu böyle. Genel başkanlar seçiyor. Yani yerel düzeydeki yoklamalar, temayül yoklamalar çok sağlıklı değil. Ben 2007 yılında girdim Elazığ'da. Temayül yoklamaları da ciddi anlamda küçük gruplar lobileşiyorlar. Kendi adamlarını, akrabalarını vesaire çevrelerini hizipleşerek
yani merkez, oluşturuyorlar. Merkez kandırılabiliyor bu manada.
Kesinlikle ve çok rahat kandırılıyor. Dolayısıyla merkez de bunu biliyor. O nedenle onu biraz dikkate alıyor ama kendisi karar veriyor. Amacımız merkezi de suçlamak değil yani. Bir çözüm bulmamız gerekiyor yani. Bugünkü demokrasimiz tam demokrasi değil. Milletin vekili olmaktan çok genel başkanların vekilleri oluyor. Elbette genel başkanlar dikkat ediyor. Bu kişilerin vasıfları, oradaki algıları, düzeyleri, hükümet kurduğumuzda, komisyon kurduğumuzda yapacakları katkılar, bunları önemsiyorlar. Ama bu dediğimiz handikaplar da var. Bunları aşmak için Türkiye hakikaten işte dar bölge seçim sistemi mi olur, iki turlu seçim sistemi mi olur? Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Bir de ben şahsen burada müsaadeniz olursa bir uyarıda bulmak istiyorum. Bunu sorumluluk görüyorum. AK Parti Türkiye'de büyük bir parti, büyük bir hareket, bir siyasi hareket. Sadece Türkiye değil, bölgede buna yönelik umutlar içinde bir takım büyük değişimleri başladı. Bazı hatalar işliyor, bunlardan kurtulmaya çalışıyor. Ve bu değişimin aktörlüğünü sürdürmesi gerekir. İşte bu Alevilik meselesi, Kürt meselesi, laiklik meselesi, efendim diğer birçok şey. Ekonomik kalkınma önemli adımlar attı ve atması ve devam etmesi gerekiyor. Bunun için de vekil seçeceği kişilere dikkat etmesi lazım. Yani hızlı AK Partili olanlara dikkat etmesi gerekiyor. AK Parti'nin zor şartlarında risklerini almayan, beraber olmayan, onun örgüt, fikri, siyaset, fikriyat, kültürüne sahip olmayan, ona saygı duymayan, sadece bu konjonktürde onun gücünü görüp de oraya giden ve oradan yararlanmak isteyen, son 1,5 senedir hızlı olan, AK Partililerden daha çok AK Partici gözüken
kralcılar,
adaylara dikkat etmesi gerekiyor.
Hocam burada
bir seçmen olarak diyorum buna.
Bir seçmen olarak da
bir akademisyen olarak bu tür insanları lütfen önümüze koymasınlar.
Hocam şöyle bir şey de var, şöyle bir algı da var. Şimdi toplumun genelinde AK Parti'nin seçimlerden birinci parti çıkacağı konusunda bir algı var. Yani evet. Muhtemelen de böyle olacak. Dolayısıyla hani meclise girmek isteyen bürokratlar daha çok AK Parti'ye yöneliyorlar. Yani bugün biraz bürokratlar üzerinden konuştuğumuz için diyorum. Genel evet. aday onlar olduğu için buna gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Yani burada olursam benim seçilme şansım daha çok denebiliyor. Yani bazen MHP kökenli ya da CHP kökenli bürokratlar bile AK Parti'ye yönelebiliyor.
Evet.
İkincisinde evet. şöyle bir eleştiri de var. Bu geçmiş yıllarda da çok olan bir şeydi. Milletvekilliği aday adaylığı özellikle iktidar partisi cenahından adaylık dönüşte bir karizma da kazandırıyor bürokratlara. Çünkü evet, bürokratların evet. bu kadar çok istifa etmesinin altında şu da var. Memuriyete tekrar dönme şansı da veriliyor.
Daha yükselme.
Hani
yükselme arayışı
tabii
var.
Bu son zamanlarda cemaatle AK Parti arasındaki kavga da bürokratlar açısından şöyle bir turnusolu da oluşturacak bu. Yani biz AK Partiliyiz. İşte evet. Biz sizin yanınızdayız mesajının da verilmeye çalışıldığı söyleniyor. Yani
ama vekil olmak için
şansı olmayanlar bile evet. Ya sırf bu açıdan yani AK Parti'ye bağlılıklarını teyit etmek adına da istifa ettiği söyleniyor. Yani çünkü hani bir tasfiye de oldu. İşte cemaat mensubu olduğu ileri sürülen birçok bürokrat, orta derece üst düzey bürokrat görevden alındığı için hani bu adaylığın bir nevi AK Parti'ye bağlılık teyidi olduğu da yönünde eleştiriler de var.
Şimdi şu var tabii, yani sonuçta AK Parti işte bir siyasi parti, demokrasi içinde mücadele ediyor, iktidara geldi. Elbette yani bu ülkenin her vatandaşı bu partide aday olma hakkına sahiptir. Evet. Biz buna karşı çıkamayız, reddedemeyiz.
Evet. Muhakkak.
Ama sonuçta aday olacak insanların da işte bu partinin ana fikirleri var.
Evet.
Programları var. Evet. Türkiye ile ilgili bir tahayyülü var.
Muhafazakar demokratız evet, diyorlar hocam. Muhafazakar yönünün olması evet, gerekiyor.
Bunlara uygun olması evet. gerekiyor. Bununla bütünleşmesi gerekiyor. Bu olmadığı zaman bu partinin tabanı ile bütünleşmesi, iyi algılanması zor olur ve insanlar içten içe küsüyorlar, heyecanlarını kaybediyorlar, hayal kırıklığı yaşıyorlar.
Bizim hocam şöyle yani böyle sorunlar ortaya seçmen çıkıyor. Açısından da bu sorunlu bir şey. Yani bugün AK Parti'ye oy veren insanların az çok hani dünya görüşleri, fikri yapıları, mefkureleri belli. Hani her ne kadar üniversite mezunu sayısının az olduğu da söyleniyor hocam AK Parti'ye oy verenler arasında. Böyle bir eleştiri de var. Fakat işte daha çok muhafazakar, dindar, işte toplumun orta kesiminde yer alan insanlar bu kesimin fikriyatıyla çok uyuşmayan evet, bakan yapılan evet, evet. ki geçmişte gördük yani bakan evet. yapılan açıklamalarıyla
bakanlığı bitince ikinci gün terk ediyor hareketi,
terk ediyor o hareketi. Bunlara dikkat evet. etmek lazım. Az önce bir şey söylemiştiniz. Ben de böyle hareket edeceğim. Evet. İlk defa evet. bilinçli bir seçmen olarak hareket edeceğim. Kendi bölgemde Çekmeköy'de oturuyorum hocam. O bölgedeki milletvekillerine tek tek bakacağım. Bunlar kimdir? Gerçekten evet. bizi temsil kabiliyetine haiz insanlar mı diye. Evet. Ben de bakacağım hocam bu konuda. Hocam teşekkür ederiz. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın ilk bölümünün sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra tekrar Kırk Ambar devam edecek efendim. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız efendim. Programımızın ilk bölümünde milletvekilliği aday adaylığını konuştuk. Gerek bürokrasiden gerek diğer kişilerden milletvekili adayı olmak için niye bu kadar bir istek var? Arzu var. Biraz hem bunun psikolojik altyapısını, imkanlarını değerli hocamız Profesör Ergün Yıldırım Bey ile konuştuk. Kırk Ambar devam ediyor efendim. Hocam ilk bölümümüzde konuşmayı arzu ettiğim bir mesele daha vardı. Program biraz uzadığı için ikinci bölüme alıyorum onu da. Hakan Fidan'ın milletvekili adaylığı.
Evet.
Belki de kamu bürokrasisinden istifa edip de istifası en çok konuşulan aday Hakan Fidan oldu. Şimdi Hakan Fidan çok da tanımıyoruz hocam biz.
Evet.
Yani Hakan
evet.
Fidan yaptığı görev icabı herhalde çok işte basın toplantısı düzenleyen, kameraların karşısına, mikrofonların karşısına geçen bir insan değil.
Evet.
Genelde görüntüsünü görüyoruz biz. Sesini ben hiç duymadım desem yeridir. Hakan Fidan'ı hiç duymadık. Tabii MİT yapısı itibarıyla işte gizli bir yapı.
Evet.
Çok böyle şeffaf bir yapıda değil. Ama biz Hakan Fidan'ı işte 2007'de TİKA başkanlığından başbakanlık müsteşar yardımcılığına alındığını ben hatırlıyorum. Ve o alınmayı da mesela Ahmet Davutoğlu'nun önerisiyle yapıldığını evet. okumuştum. Ki TİKA'ya bir vizyon kazandırdığı hep söylenmişti. Ahmet Davutoğlu'yla Hakan Fidan'ın bu vizyonu kazandırdığı söylenmişti. Gördüğümüz şu, Başbakan Ahmet Davutoğlu Hakan Fidan'ı gerçekten tutuyor, seviyor diyelim. Bir yiğit adam diye bahsetti Hakan Fidan'dan. Şimdi Hakan Fidan gördüğümüz kadarıyla hocam ilk önce Cumhurbaşkanı'na gidiyor. Ben diyor işte aday olmak istiyorum diyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da buna karşı olduğunu söylemiş kendisine. Hı-hı. Konuşulanlardan bunu anlıyoruz. Ve hı-hı, en son açıklamalarda bu yöndeydi. Cumhurbaşkanı dedi ki işte ben Hakan Fidan'ın MİT müsteşarlığı, MİT müsteşarı olarak kalmasını istiyorum dedi. Hı-hı. Ve bu konuda son karar başbakanındır dedi. Biz hı-hı de şunu anladık. Başbakan Hakan Fidan'ın milletvekili olmasını istiyor.
Evet,
biz bunu anladık. Evet. Fakat sanki burada farklı şeyler konuşuldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, evet. Yani Ahmet Davutoğlu'yla Tayyip Erdoğan arasında bir fikir ayrılığı mı var?
Evet.
Bu konuları bir değerlendirelim hocam.
Yani burada tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesini bence önemsemek gerekiyor. Çünkü bu hareketin lideri ve MİT müsteşarlığı gibi önemli bir yere kritik bir zamanda Hakan Fidan'ı atayan kişi, onunla beraber çalışan, Türkiye'nin hakikaten kritik zamanlarda geçtiği bir dönemde o göreve onu getirip onu sonuna kadar destekleyen, kendi temsilcisi olarak onu görevlendiren bir şahsiyet Erdoğan. Ve bu şahsiyet bununla çalışırken ve bu faaliyetleri sürdürürken birden bu görevi sürdüren Hakan Fidan bu görevini bırakıyor ve başka bir göreve talip oluyor. Bu çok doğru bir tavır değil bence de. Neden değil? Çünkü Türkiye hakikaten çözüm süreci gibi çok büyük bir sorunla uğraşıyor. Bunu çözmeye çalışıyor. Türkiye yine Orta Doğu'da, Suriye, Irak, işte IŞİD, El-Kaide ciddi sorunlar var. Bunlar Türkiye'ye de yansıyor. Türkiye bölgenin önemli bir aktörü. Ve bu tarihsel dönemde bunlarla uğraşırken
Cemaatle ilgili meseleler var.
Paralellerin çalışmaları var. Erdoğan'a yönelen ciddi bir karşıtlık var. Yani Orta Doğu'da liderlere bakın, darbeci liderler var. Arap Baharı ile beraber bunların konumu sorgulanmaya başlandı. Ve bu sorgulayanlar daha sonra hapsedildi, içeri atıldı, görevden alındılar. Değil mi Mursi gibi?
Evet.
Darbeci.
Biraz tersine döndü Arap Baharı'ndaki rüzgar.
Tersine döndü. Bir bu süreç içinde demokrasiyi vurgulayan, değil mi, Arap Baharı'nın demokratikleşme siyasetine, dalgasına destek veren, bu hareketlere destek veren lider olarak Tayyip Erdoğan vardı. Ve Tayyip Erdoğan bunu yaptığı için uluslararası düzeyde bir kampanyayla karşı karşıya kaldı. Bu kampanya nedir? Tayyip Erdoğan diktatördür, otoriterdir vesaire üzerine oturuyor. Faşizmi getiriyor vesaire üzerine oturuyor. Türkiye'de buna yönelik ittifaklar oluşmuş. Orta Doğu'da buna yönelik ittifaklar oluşmuş. Şimdi bu süreçte bununla mücadele etmenin en önemli boyutlarından birisi istihbarattır, MİT'tir. Ve işte 9-7 Şubat'ta gördük durumu. Oslo sürecinde gördük. Değil mi?
Evet.
Dinlemelerle karşılaştık. Şimdi bu en kritik dönemde Erdoğan liderliğine yönelen bu dalgaya karşı Erdoğan'ın beraber olduğu insanlar, kurduğu takım, bunların istikrarlı bir biçimde varlığını sürdürmesi çok önemli. Çok değerli. Bu süreç içinde Hakan Fidan'ın orayı bırakarak gitmesi çok doğru değil bence. Hele bir de Erdoğan, ya tamam Hakan Fidan yoruldun, biraz daha rahat olmak istiyorsun, serbest olmak istiyorsun, konuşmak istiyorsun. Siyaset bunu sağlıyor. Danışarak Erdoğan'ın onayını alsaydı bir problem değil. Ama görülen o ki, konuşmalarda ortaya çıkan şey o ki, Sayın Cumhurbaşkanı bunu onaylamıyor. Bu çalışmanın devam etmesini, bu kadroyla sonlanmasını istiyor.
Evet.
O nedenle bu tavır, Hakan Fidan'ın bu tavrı hoş değil. Açıkçası ben Hakan Fidan'la 2004 yılında TİKA başkanıyken birkaç saat beraber yemek yeme imkanımız oldu Ankara'da. Tesadüfen tanıştık, yemek evet yedik. İçten samimi bir insan yani. Hatta bence önemli ölçüde bundan dolayı, yani o MİT işte dediğin gibi sesini bile duymadık. Bir insan bundan sıkılabilir yani hakikaten. İnsani bir şeydir bu. Fakat biz belli bir grupla çalışıyorsak, bir proje etrafında çalışıyorsak, önemli adımlar atıyorsak onu sonlandırıncaya kadar beraber olmakla yükümlüyüz. Eğer yani bizim çok temel değerlerimize karşı problemli bir şey yoksa o beraber yola çıktığımız insanlarla sona kadar gitmemiz gerekir yani.
Peki hocam şunu da değerlendiremez miyiz? Ahmet Davutoğlu da kendine yeni bir ekip kurmak istiyor olamaz mı? Bu manada
yani bu ekip
mesela Dışişleri Bakanı olacağından bahsediliyor. Olabileceğinden bahsediliyor.
Bu ekip Hakan mevcut Fidan'ın. Ekipleşmeyi sarsmayacak, bozmayacak, onunla eş güdümlü olacak biçimde yürümesi gerekir.
Yani daha mesela Dışişleri Bakanlığı görevinde daha açık, daha şeffaf, orada kazandığı tecrübeleri uygulayabileceği imkanlar bulabilen bir Dışişleri Bakanı olsa.
Hakan ben Fidan, ona bir şey demiyorum ama zaten bak şunu yani görmek gerekiyor. MİT Müsteşarlığı Cumhurbaşkanlığından yani Cumhurbaşkanı ve MİT Müsteşarının özel uçağı var Türkiye'de. Dışişleri Bakanı yok mesela. En üst düzeyde bir görev. MİT Müsteşarı hem içle ilgilidir hem dışla ilgilidir. Amerika ile de görüştü değil mi? Orta Doğu liderleriyle de görüştü.
Sır küpü diyor.
Yani. Evet. Ve Hakan Fidan MİT Müsteşar Yardımcısı olduğunda ben açık söyleyeyim Madagaskar'daydım ben. O zaman Gazeteciler Yazarlar Vakfı ile irtibatlarımız iyiydi. Dünyada bizi sağ olsunlar o zamanlar gezdiriyorlardı. Dünyayı tanıyorduk. Madagaskar'da ben televizyonda Hakan Fidan MİT Müsteşar Yardımcısı oldu. Duyduğum haberi dünyalar benim oldu. Neden? Bir akrabalığı mı var? Yok. Bana bir menfaati mi oldu? Yok. Ama Hakan Fidan esmer bir adamdı. Bizim gibi alt ve orta sınıftan gelen bir adamdı. Bizim gibi muhafazakardı. İnançlı bir adamdı. İlk defa Türkiye tarihinde bu sosyolojiden gelen bir adam MİT Müsteşarı oluyordu. MİT Müsteşar Yardımcısı oluyordu.
Evet.
Bu hakikaten yani devrim kelimesini sevmiyorum ama yani çok büyük bir değişimdi. Devletin değiştiğini bununla ben somut bir biçimde hissettim yani. Buna çok sevindim. O açıdan Hakan Fidan'ın sosyolojisi önemli. Geldiği makam önemli. Daha önceki MİT müsteşarlarına bakalım. Hep ya Fransız mezunudur, Galatasaray mezunu, bilmem nere mezunu. Beyaz Türklerden, beyaz Türkleri reddetmek anlamında demiyorum. Tekel oluşturmuşlar evet. Ve diğer yerlere kapalılar yani. Dolayısıyla bir ara...
Bir de hocam Türkiye'nin özellikle hani dış... Böyle sıkıntılı bir zamanda işte Arap Baharı var, Suriye meselesi var.
Evet.
Böyle bir zamanda hükümetin dış politika algısıyla paralel düşünen bir MİT müsteşarının olması önemliydi.
Kesinlikle yani eğer bu MİT müsteşarlığı başbakanlığın uhdesinde olmasaydı, uyumlu olmasaydı mesela paralelcilerin başbakana yönelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik müdahaleleri çok korkunç sonuçlara yol açardı. Paralelciler dediğimiz bir takım farklı güçler olabilir yani. Bunu evet. Bilemiyorum artık. Uluslararası evet. Güçler olur, ulusal olur. Bunu hukuksal olarak Türkiye Cumhuriyeti bizim önümüze somut bir biçimde koymakla yükümlü.
Evet, evet.
Yani ama sonuçta Erdoğan'ın karşıtlığına yönelen, uluslararası güçlerle de bütünleşen bir dalga vardı. Ve MİT Müsteşarlığı işte burada önemli bir görev yerine getirdi. Erdoğan onu desteklemekle... bu tavrını ortaya koydu. Aynı zamanda MİT Müsteşarlığına gelen bilgilerin işte alınması, yararlanılması yine bu sürecin sağlıklı bir biçimde, demokrasiye uygun bir biçimde bu sürecin atlatılmasında da önemli bir katkısı olmuş oldu.
Evet.
Bundan sonra da daha bu gerekiyor yani MİT Müsteşarlığının yapısal olarak bir takım reformlar yaşaması, dönüşümler yaşaması gelsin işte elektronik takip sisteminin oraya devredilmesi, orada çalışan Amerikan askerlerinin işte dışarıya atılması bir sürü sonradan şeyler duyuyoruz.
Evet, evet.
Yani millileşmesi bir açıdan Türk istihbaratının yani, her yönüyle millileşmesi söz konusu bu süreçte.
Yani başında milli kelimesi olan üç kurumdan birisi ama evet, millileşmesinde ama, tamamlayamamış bir kurum değil mi hocam?
Maalesef
Milli Eğitim
işte, yeni diyoruz
Milli
yani.
Milli Savunma Bakanlığı.
Yeni diyoruz.
Evet.
Yani Roboski'de yaşadık bunu. Evet. Yani oradan bilgiler gidiyor, yanlış bilgiler gidiyor. Ondan sonra olan olaylar AK Parti'nin aleyhine, çözüm sürecinin aleyhine sonuçlanacak şeyler olarak karşımıza çıkıyor.
Ya da bir takım cinayetler.
MİT o kadar önemli.
Evet, evet.
Gelen bilgi neyse o bilgiye göre o pilot hareket ediyor. O bilgiye göre asker hareket ediyor. O bilgiye göre hükümet hareket ediyor. Dolayısıyla oradan alınan bilginin doğru olması gerekir.
Ve Türkiye'nin yakın dönemdeki faili meçhul cinayetlerine JITEM diye, bilinen,
JITEM diye bir
jandarma istihbaratı evet. diye ayrıca bir paralel istihbaratın olduğunu evet. öğrendik. Bunların evet. tekleşmesi, bütün gerçekten bunlar. Milli bir istihbaratın olması evet. önemliydi. Bu manada siz şunu diyorsunuz yani hocam, Hakan Fidan'ın milletvekili adayı olarak siyasete girmesi yanlıştı diyorsunuz. MİT müsteşarı olarak kalıp orada hizmet vermeliydi.
Yani şundan çıkarıyorum onu. Tabii ki Hakan Fidan'ın kendi kişisel iradesine bizim müdahale etme hakkımız yok. Ama dışarıdan baktığımızda, okuduğumuzda Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasal içtihadı doğru diyorum. Yani beraber bir takım kurdu, bir çalışma yaptı. Bunu uygun görüyordu.
Beş yıllık bir tecrübesi evet. vardı ki bu beş evet. yıla da çok şey sığdı.
Evet, çok şeyler evet. yapıldı. Dolayısıyla evet. Cumhurbaşkanı'nın siyasi içtihadı doğrultusunda hareket etmeliydi diye evet. düşünüyorum.
Hocam bir konumuz daha var. Kamuoyunda iç güvenlik paketi olarak bilinen polis vazife ve salahiyet kanununda bir değişiklik öngörülüyor. Biz bunu iç güvenlik paketi olarak biliyoruz. Burada yapılan bazı değişiklikler var ve bu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Tehir edildi görüşülmesi. Önümüzdeki hafta bildiğim kadarıyla bir karara bağlanacak. Bu çokça eleştiriliyor. Özellikle Türkiye'nin böyle bir polis devleti olma yolunda hızla ilerlediği, bu tür şahsi özgürlüklerin böyle bir paketle daha da kısıtlanacağı, polise aşırı yetki verileceği, mülki amirlere mahkeme kararı olmadan 24 saat içerisinde, hatta bazı acil meselelerde 48 saatlik bir salahiyet verildiği, yani hakim kararı olmadan mülki amirlerin, valilerin, kaymakamların başta hakim kararı olmadan arama, gözaltına alma, gözaltına alma süresini uzatma gibi bazı adli kollukları ilgilendiren meselelerde ciddi böyle geniş yetkilerin geleceği, bunun da iktidar cenahı tarafından istismar edilebileceği konuşuluyor. Genel böyle bir eleştiri var. Bunun dışında hocam işte polislerin araçları araması, işte üst aramasının genişleyeceği, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde işte havai fişek, molotof, demir bilye, sapan gibi bir takım yasak olan maddelerin bulundurulmasında verilecek cezaların artırılması öngörülüyor. İşte kamu binalarına, ibadethanelere atılan işte bomba, molotof, bunları atanların cezalandırılması, yüzün kapatılmaması evet, bu yürüyüşlerde.
Veya kısmen deniyor.
Evet, bu özellikle uyuşturucuyla alakalı ciddi böyle bir artış var Türkiye'de. İşte evet, bonzai evet. denilen bir madde gençler arasında çokça kullanılmaya başlandı. Bu tür maddeleri satanların, bulunduranların cezalandırılması evet. meselesi var.
Polis
olma yaşı mesela yaş sınırı 26'ya indirilecek polis evet. alımında. Bir de araç kiralama şirketleri kiraladıkları araçlara işte GPS cihazı takıp onları takip etmekle yükümlü olacak deniyor. Bunun da özel hayatı ihlal edeceği söyleniyor. Yani genel olarak şeyler bunlar, maddeleri evet. bu kanunun. Ne diyorsunuz hocam bununla evet. ilgili, bu konuyla ilgili gerek var mıydı? Hükümet böyle bir paketi niye şimdi geçirme ihtiyacı duydu?
Evet. Şimdi bu paketin içinde konuşulduğu psikoloji, sosyal psikoloji çok önemli. Yani Türkiye'de işte Gezi'den bu yana çeşitli eylemler oldu. 6-7 Ekim yine olayları oldu. Ondan sonra bu olaylar sürecinde işte 40 kişi diyelim, bu 6-7 Ekim olaylarında 40 insan öldü. Daha önce Gezi olayları sürecinde işte 10 kişi civarında insan öldü. Bunların çoğu Alevilerden oluşuyordu. Bu Alevi vatandaşların ölümüne neden olan olaylarda işte cezalandırılan polisler oldu. Bu polisler 4 yıllık yani adam öldürme suçu somut bir biçimde ortaya kondu ama bunlara 4 yıllık cezalar verildi. Bütün bu sürece baktığımız zaman bu metnin tartışılması, konuşulmasını ciddi anlamda etkilediğini görüyoruz. Yani hükümet burada mesela yani doğrudan hükümetle de ilişkili değil ama dolaylı olarak ilişkili. Yani bu polislerin adam öldüren bir insan polis de olsa 4 yıl çok düşük cezalardır bunlar hakikaten. Dolayısıyla muhalefetin ve bu kesimlerin gözünde hükümeti bu iç güvenlik yasası konusunda olumsuz bir biçimde algılanmasına yol açtı. Yine hükümetin ve işte Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri iç güvenlik yasası ile ilgili ifadeler de yani biraz sorunlu açıkçası. İşte bu iç güvenlik yasasına karşı çıkmak hainliktir gibi ifadeler. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri zaman zaman şeydir, kendisi de diyor. Ya ben böyleyim diyor, kızıyor bazen. Refleks olarak ortaya koyuyor. Ama sonuçta biz iç güvenlikle ilgili önemli bir mesele ortaya çıkan bir yasayı eleştiren, karşı çıkan insanlara hain ifadesini kullanmamalıyız. İnsanlar elbette bunu tartışabilmeli, eleştirebilmeli, kendi yaklaşımlarını ortaya koyabilmeli.
Belli kaygılarını paylaşabilmeli.
Evet, yani bu iç güvenlik yasası bir tasarı. Bu tasarıda yanlış şeyler olabilir. Bunlar yeniden gözden geçirilerek düzeltilebilir. Hükümet de buna açık olmalı. Muhalefetin de kullandığı dil orada da problemli. Yani işte bir polis devletine gidiyoruz demesi. Bütün bir tasarıyı mahkum etmesi. O da yanlış. Çünkü tasarıda hakikaten çok olumlu şeyler var. Mesela Molotov kokteylle ilgili işte demir bilyelerin atılması, havai fişeklerin atılması.
Yüzlerin maskelerle kapatılması.
Maskeli yüzler. Yani hakikaten bunlar ciddi problemlere yol açıyor. Bunların önlenmesi lazım. Yani Molotov kokteyl atıyorsun, araba yakıyor, dükkan yakıyor, insan yakıyor, etrafı yakıp yıkıyor. Buna bomba dememek mümkün değil yani.
Evet.
Bunlar doğru. Yine bence en doğru şeylerden birisi, daha önce de hep söylüyordum ben açıkçası. Ya adam geliyor, yürüyüş yapıyor, etrafı yakıyor. Benim arabamı yakıyor diyelim, bir yerde park etmişim. Ondan sonra elini kolunu sallaya sallaya gidiyor. Ve benim bu arabamın
adı da gösteri yürüyüş
gösteri hakkı oluyor. Benim paramı da yine bu milletten tahsil ediyor devlet. Neden milletten tahsil etmiş? Kim yakmışsa o parasını vermeli. Cezasını çekmeli.
Çekmeli.
Şimdi bu yeni tasarıda mesela bunlar getiriliyor. Bunlar çok olumlu ve doğru şeyler. Çünkü Türkiye'de özellikle bu PKK'nın, teröristlerin eylemleri, DHKPC'nin artık bir sürü harfler var. Bunların yaptığı işte Ok Meydan'da ve diğer yerlerdeki gösterileri. Evet. Türkiye yani ciddi terörist bir takım gruplarla karşı karşıya. Polislerimiz öldürülüyor, askerlerimiz öldürülüyor, sokaklar yakılıyor yer yer. Bunlara karşı bu önlemlerin alınması
Hocam,
gerekiyor.
Şöyle bir
doğru bu.
Evet.
Fakat öte yandan bir takım sıkıntı yaratacak durumlar da var bu pakette. Mesela Molotov kokteyli sayılıyor, diğer şeyler sayılıyor ama bunun içinde bir de taş konuyor. Taş. Veya işte gösteri, terör gösterisini anlarım. Ama normal bir gösteride herhangi akademisyenler diyelim bir grup gösteri yapıyor. Kendi akademik hakları ile ilgili. Bu gruba katılanlardan bir genç de yerde bir taşı aldı. Küçük bir taşı attı. Veya bilmem yüzünü kısmen kapattı. Hadi bunu 2 yıl, 4 yıl hapis cezası buna verelim. Ya bu konular biraz şey konular.
Kapatmasınlar hocam.
Yani yüzünü tam kapatmasın ama yani yarı buçuk kapatma veya işte orada bir taş. Kolektif bilinç diye bir şey var.
Evet.
Kolektif bilinç alanında insanlar
kitle
istemeden.
Kitle psikolojisinde.
Evet, bir takım davranışlara yönelirler. Terör gösterisini anlarım diyor.
Biraz hocam bu manada
ama terör olmayan normal haklarla yapılmış gösterilerde insanlar beklenmedik, istenmeyen bir takım tutumlara yöneliyorlarsa. Yani onları yerden bir taş aldı, küçük bir taş attı. Bunu 2 yıl, 4 yıl böyle öne açık bir takım ifadeler var.
Evet.
Bunların gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi lazım.
Hocam bu
yine bu
ziyade sanki
hakim kararı olmadan
bence en
bu önemli bir şey.
Ya
hakim kararı olmadan vali ve diğer şeylerden
dikkat çekilmesi gereken konu orası.
Bunların gözden geçirilmesi lazım. Yani hukuk devleti diyoruz. Hukuk devletiyle bağlantılı olarak polisin hukuk valiyle değil, polisin hakimle hukuk düzeniyle beraber çalışması
ama işte hocam orada da çok yavaş o kararlar çıkıyor. İşte suçlunun evi aranacak, üstü aranacak, aracı aranacak, hakim mi bulacaksınız geceleyin, karar çıkartacaksınız.
Şimdi polis bunu bilir. Evet. Önceden arayacağı yeri bir polis bu konuda hakimden izin alması gerektiğini bilir. Önceden bunun işlemini yapar ve gider. Gider çalışmasını sürdürür.
Evet. Evet.
Böyledir yani normalde zaten. Evet.
Yani orada mesela değil mi? Yani tüm mülki amirler bu konuda tecrübeli mi? Yani bir ilçede bir olay çıktı diyelim ki doğudaki ilçelerde zaman zaman böyle olaylar çıkıyor. Evet. Bir kaymakamın tek başına bu selahiyeti alması ne kadar doğru?
Bir de kaymakam ve valilik daha politik konumlara sahip insanlardır. Hükümetlerin atadığı insanlardır. Hakimler gibi değildir.
Değildirler.
Hakimler ve savcılar, yani bunlar işte yasama, yürütme, yargı diyoruz ya.
Evet.
Bunlar yargı daha ne kadar siyasetle ilişkisi olursa olsun bir vali ve kaymakama göre hukuku temsil etme selahiyeti daha yüksek olan insanlar.
Bir de
daha özerk insanlar.
Böyle bir ciddi bir kararı onar mı kaymakam ve vali? Çünkü riskli bir şey bu. Sonradan bütün gözler o valiye ve şeye dönecek. Yani kolektif bir sorumluluk da yok hocam. Yani İstanbul'daki bir olayda artık yani vali sürekli göz önünde olacak. İşte kaymakamlar göz önünde olacak. Onun da bir riski belli.
Şimdi bu
ben şunu sormak istiyorum. Zamanımız biraz az kaldı. Paketin içeriği tartışılıyor, eleştirilen.
İki defa okumaya çalıştım hakikaten
paketi. Ben de okudum. Yani bir tek bu alanı ben biraz böyle sıkıntılı gördüm. Benim asıl sormak istediğim şu. Hani demin de sormuştum. Niye şimdi bu paket diye? Şöyle bir eleştiri var hocam. Daha doğrusu bazılarının böyle bir öngörüsü diyelim bu. Tırnak içinde kullanıyorum. Ya aslında çözüm süreci hiç de anlatıldığı gibi yolunda gitmiyor. Bu bir yerde patlak verecek. Doğu'da ciddi bir isyan çıkacak. Yani iç isyan çıkacak. Hükümet, devlet şimdiden bunu bastırmak için önlemler alıyor. Yani asıl iç güvenlik paketinin varacağı nokta ya da gizil niyeti bu deniyor. Buna katılıyor musunuz hocam?
Buna katılmıyorum çünkü zaten iç güvenlik diğer yasalar var. Birçok yasalar var Türkiye'de yani ayrıntıda. İşte olağanüstü hal gibi. İsyan durumlarında olağanüstü hal ilan yetkisi vardır ve orada hukuk olağanüstü hukuk uygulanır.
Evet.
Ve bunların çok ötesinde bir takım yaptırımlara gidilir yani rahatlıkla gidiliyor zaten Türkiye geçmiş
yani yıllarda yaşadı. Yani mevcut kanunlar, yönetmelikler zaten böyle bir mücadeleyi yapacak nitelikte.
Tabii yani terörle mücadele kanunu var, diğer kanunlar var. Dolayısıyla onlarla bağlantılı görmüyorum ben açıkçası. Şimdi burada mesela polis teşkilatıyla ve jandarma teşkilatıyla ilgili yasalar da var.
Evet,
onlar da
evet.
Çok önemli. Yani polis teşkilatının ciddi anlamda paralel yapı tarafından düzenlendiği varsayılıyor herhalde. Dolayısıyla o yapı yeniden, o mevcut yapı feshediliyor.
Terfiler filan da değişiyor.
Değiştiriliyor o yapı. Evet, yani işte güvenlik fakültesinden polis kolejine kadar
polis
hepsi.
Koleji,
yüksek okulu.
Evet, hepsi polis kolejleri kapatılıyor.
Kapatılıyor, değiştiriliyor bunlar. Polis jandarma ile ilgili önemli şeyler var. Yani mesela.
Daha sivilleşmesi.
General 6 da kalan kişiler işte oradaki mülki amire bağlı hale olacak. Getiriliyorlar. Fakat orada da dikkatimi çeken bir şey var. Jandarma diyor ki suç işlediğinde diyor askeri konular hariç diyor. Ya şimdi jandarma zaten asker, nasıl askeri konular hariç oluyor? Ben onu anlamakta zorlandım mesela.
Evet.
Yani askeri konularda suç işlediği zaman onunla mülki amir ilgilenmiyor.
Ya iç disiplinle alakalı şeyler.
O mesela o tür şeyler geniş tutulabilir. Biz bunları geçmişte yaşadık.
Şeffaflaştırmak adına.
Elazığ'da mesela bir tane üsteğmen iki tane askeri nöbetçi askere elinde bomba tutturdu ve iki kişi mi, üç kişi mi canından oldular yani. Şimdi bunlar bazen biz bütün orduyu kesinlikle burada zan altında bırakmak istemiyoruz. Ama bir biçimde de bunun bir kapısının da sivil şeye, mahkemeye, idareye açık bırakılması lazım ki meslek grupları kendi içinde kapalı bir kapıya dönüşmesinler. Bu YÖK için de mesela geçerli.
Evet, evet.
YÖK'te de yani ben YÖK'e bağlı çalışan bir insan olarak diyorum. Bazen ya kendi içinde, kendi yanlışlarını korumak için herhangi bir rektörü, herhangi bir diğer şahsı yargılanmasının önünü kapatıyor. Bunlardan kurtulmamız gerekiyor.
Kurtulmamız lazım.
Bir biçimde.
Şeffaflaşmak gerekiyor.
Evet, gerekiyor.
Evet.
Bu tür düzenlemeler tabii yani biz hukukçu değiliz. Hukukçular ifadeleri öyle bir düzenliyorlar ki onlar çok gayrimeşru yorumlara da yol açabilecek sonuçlar doğurabiliyorlar. Bunlara
evet.
dikkat etmek lazım.
Evet.
Muhalefetin eleştirilerini de dikkate
almak lazım.
Yeniden bunu gözden geçirmek gerektiğine inanıyorum ben.
Henüz taslak aşamasında dediğimiz gibi tartışılıyor. Önümüzdeki hafta mecliste görüşülecek tekrar. Hocam çok teşekkür ederiz. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bendeniz Ali Can ve Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey'le beraber bugünkü Kırk Ambar programında sizinle beraberdik efendim. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.